Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba Olcay.
Merhaba Deniz, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Ne var ne yok?
İyi, ne olsun? Geçen hafta Ankara Kitap Fuarı vardı. Ona gittik, bir iki gün uğradık. İşte geldik. Hava kötü. Bugün deprem oldu. O yüzden garip bir gün ama fena değiliz. Sen nasılsın?
Ben de işte fena değil. Geçen hafta yoğun bir haftaydı. Ben tabii ki yine her yoğun haftada olduğu gibi hasta oldum. Benim arkadaşlar bağışıklık çok düşük. Ben sürekli hasta oluyorum. Ve artık hasta olmaktan çok sıkıldım. Baya böyle şey iki kere falan serum aldım Denizciğim. Sonra bir de üstüne hayvan gibi bir antibiyotik verdi bana doktor. Onu da aldım. Ama bugün mesela bir haftanın üstüne hala iyi misin dediğinde değilim yani.
Çok geçmiş olsun ya. Gerçekten.
Teşekkür
Arkadaşlar,
ederim.
Olcay beslenmiyor. Olcay eksik besleniyor. Ve biri Olcay'a beslenme programı yazabilir mi? Ben yazamam çünkü ben çok anlamıyorum bu işlerden. Lütfen Olcay'a beslenme programı yazın.
Olcayı besleyin lütfen. Arada bir yem falan gönderin.
Hayır, çünkü çok yemek yapmayı da sevmiyor. Çoğu yemeği de sevmiyor. Gidiyor bir tane omlet yapıyor. Mantarlı omlet. Bu kız sürekli mantarlı omlet yiyor.
Ya geçen gün şeyi düşündüm. Yani çok en çok sevdiğim ya işte mantarlı omlet demiştik yani o şeye. Sonra dedim
Evet.
ki benim başka bir yemek falan daha bulmam lazım. Biri bana sorduğunda bir doğru düzgün bir şey söylemeliyim. O zaman da döner dedim yani. Döneri seviyorum birazcık çünkü ne bileyim döner yani.
Hiç döner yediğini görmedim. Seviyor musun?
Çok severim ben döner. Aa, hususi dönercilerim vardır İstanbul'da mesela gittiğimde
Oo.
uğradığım. Tabii ki. Tabii. Mesela İzmir'de iğrenç döner yapabilen herhangi bir yer yok. Niye? Çünkü İzmir.
İzmir'de dönerci biliyorsanız o zaman bize mesaj atın. Olcay'a söyleyin. Bu kızcağız İzmir'de dönersiz kalmasın Allah aşkına.
Evet, o yüzden de şey genelde Robin'in artıklarıyla besleniyorum. İşte onun yemediği şeylerle besleniyorum. Sevmiyorum abi. Yemek yapmayı da sevmiyorum. Ev işine dair hiçbir şeyi sevmiyorum. Mesela herkesin bir şeyi var. Senin var mı böyle biri ütü yapmayı sever mesela ya da bulaşık yıkamayı. Senin var mı öyle bir şey?
Ben evi süpürmeyi seviyorum. Bu dikey süpürgeler geldiğinden beri böyle karanlıkta onun ışığını açıp o tozları atmak böyle beni çok mutlu ediyor. O kadar ama. Bu kadar.
Ben hiç onu da sevmiyorum. Hiçbir şey sevmiyorum ya. Evle ilgili yapılacak. Yani şunu yapıyorum mesela. Bulaşık makinesini boşaltmaktan o kadar nefret ediyorum ki bulaşık yıkayıp o makine doluysa tüm bulaşıkları elimde yıkıyorum. Çünkü nefret ediyorum o makineyi boşaltmaktan.
Daha zor değil mi?
Ya birkaç gün kurtarıyor abi. Yani onu boşaltmak daha sinirim bozuyor çünkü. Ya da mesela çamaşırları asıyorum. İşte yani kurutmaya atabildiklerimi atıyorum kurutmaya ama atamadıklarımı asıyorum. Sonra onlar orada haftalarca duruyor. Yani o işte ikinci makine çamaşır geliyor. İşte aralarını mesela hepsini kaldırmıyorum yine. Birkaçını kaldırıyorum ki o ikinci makineyi sığdırabileceğim kadar. Ya sevmiyorum, nefret ediyorum ev işinden.
Peki bir şey söyleyeceğim. Senden bunu bir süredir konuşmadık. Kızılcık Şerbeti güncel bölümde misin?
Az önce izliyordum son bölümü.
Ha, bitti mi?
Bitmedi, bitmedi daha. Daha bitmedi. Spoiler vermeyin.
Tamam, sonra konuşuruz o zaman. Çünkü Umutların
Tamam.
evindeki çamaşırlar gibi mi diyecektim de sanırım henüz o. Yo, izledin onu, bir önceki bölümdü galiba.
Evet ya salonda değil çamaşırlar ama onlar için böyle bir küçük ücra köşe ayırdım ve oraya atıyorum onları. Sonra da onları hiç görmemek için kapılarını kapatıyorum ve sanki hiç yoklarmış gibi davranıyorum.
Yoksunuz dedim size, yoksunuz.
Tiksiniyorum. Böyle mesela bir her tarafı toparladığım bir an olur ya işte böyle temizliğe bir abla gelir o halleder ya da sen halledersin. O bizim evde böyle bir gün falan sürüyor. Zaten Robin gelip hallaç pamuğu gibi her tarafı dağıtıyor. Ve ben toplamıyorum çünkü zaten aynı şekilde gelecek. Şunu hiçbir zaman anlamadım. Niye yatağımızı topluyoruz mesela? Böyle bir de motivasyon şeyleri hep şey der. Kendi başarılı hissetmek istiyorsan sabah kalktığında ilk iş yatağını topla. Niye abi? Niye yani? Bu kadar ezik ve aciz miyim ya? Yatağımı toplayınca kendimi motive hissedemem yani.
küçük bir şey başarmış gibi olmuyordur falan, bilmiyorum.
Abi yatağı toplayınca yani nasıl bir başarı hissi gelebilir ya?
O zaman
Kapıyı kapatırım onun yerine. Kapıyı kapatır ve görmem ya.
sabah yüzümüzü yıkadığımız için de kendimizi alkışlayabiliriz o zaman. Bravo, çok başarılısın Burcu.
Bravo. Nasıl güzel de alkış şey yaptı be. Yüzünü yıkadı be. Böyle bir salaklık olabilir mi abi? Ya, inanmayın böyle şeylere ya. Sabah yatağı topladım. Başarı hissi. Ya bırak git. Niye sonra efendim şey işten kovuldu ama başarılıydın sabah yatağı toplayınca.
Beni işten kovamazsınız. Ben her sabah yatağımı topluyorum.
Ya böyle bir saçmalık var mı? Ya mesela Robin'e de ben şeyi öğretemedim bir türlü yatağın toplanması gerektiğini. Çünkü ben inanmıyorum zaten yatağın toplanması gerektiğine. Aşırı saçma yani. Neyse. Sinirlendim yine gereksiz şeyle.
Acaba ileride robotlar bizim için yatağımızı toplayacak mı? Nevresim takımını geçirse falan, ne güzel olur
Ya
robotlar.
lütfen. Ya peki bir de şeyi de sormak istiyorum. Ya yapay zeka falan çıktı işte böyle yani uzay bilmem ne şöyle
Baysın, pardon.
teknoloji çağı, teknoloji çağı böyle teknoloji çağı. Abi ütünün yani varoşluğu ne ya?
Aynen öyle.
Resmen yani of insanoğlunun gelişemediği son noktadır ya ütü.
Bir şey daha ekleyebilir miyim? Saç düzleştirme konusu da böyle, biliyor musun? Hayır, şöyle, şunu demek istiyorum. Çok saçma konuşacağım. İnşallah benimle aynı düşünen insanlar vardır. Ay, çok aptal bir şey anlatacağım. Neyse.
Ha.
Şimdi tabii
Söyle.
ki saç düzleştiricileri var. Saç düzleştiricileri
Evet.
çalışıyor. Tamamdır, harika. Biz önümüzdeki hafta sonu çok küçük bir tatile gideceğiz işte, yurt dışında bir yere. Dolayısıyla şey, fakir olduğumuz için
Oh.
bavulu şey olarak aldık. Ek bavulu almadım. Yukarı girecek. Ve gittiğim yerde de saçım güzel gözüksün istiyorum ama saç düzleştiricisini tabii ki kabin bagajına alamam. Gerizekalı değilim, bu kuralı biliyorum yani. Neyse.
Evet.
O yüzden şeye bakıyordum. Ulan yok mu böyle elektriksiz fırça düzleştirse, bir alet işte, ne bileyim, yumuşatıcı sürsek ve saçlı tarayınca olsa diye. Çünkü baktım fırçalar var, baktım onlar da elektrikli fırçaymış. Boşu boşuna masraf edecektim.
Aman iyi ki etmemişsin kardeşim. Allah seni büyük şeyden korumuş.
Evet, 200 lira falan da ama.
Büyük büyük masraftan korumuş. Efendim bizlere göndermiş olduğunuz bu bizim söylenmelerimiz bittiyse eğer yani ev işiyle ilgili başka söyleneceğimiz yoksa ütüyle ilgili bu arada Alzheimer demeyin ara ara mesela şey yapabilirim ütünün bir insanlık suçu ve drama olduğunu söylerim ara nefret ediyorum ütüden de takdir
Bir
edersiniz ki.
true crime'dır. Ütü bu podcast'te konuşulmayı hak eden bir şeydir.
Abi ütü sponsoru alsak ya biz müthiş olmaz mı yani?
Allah. Sanki ütücüler geldi, ben no demişim gibi. Hayır, ütü
Ya
olmaz.
ütü pek bize uygun değil yani sonuçta true crime falan yani. Spotify Wrapped'den bahsetmek istiyorum ben birazcık. Müthiş mesajlarınızı ve paylaşımlarınızı gördük. Ama en çok dinlenen bölümümüzün Kızılcık Şerbeti özel bölüm olmasına bir ufak içerledim.
O en çok izle, en çok dinlenen değil, en çok paylaşılan, benzer
Minik
ama
içer. Paylaşılan.
aynen.
Pardon.
En çok dinlenen şey Idaho cinayeti, Idaho cinayeti, Idaho cinayeti.
Daho. Aa, doğru, pardon, paylaşılan. Ne güzel. Ay, çok sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Çok onore olduk bunları görünce.
Ama bu da saçma tabii.
Evet.
Yani paylaşım, çok paylaşılması da saçma. Niye? Benim daha bir sürü favori bölümüm vardı. Niye en çok onu paylaşmadınız?
Niye? Ha? Niye biz burada yani saatlerimizi harcıyoruz? Mis gibi izdahlı woman var. Ha? Onu niye paylaşmadınız?
Paylaşsanız
Neyse yani bizim şey bu senenin bu dönemini çok seviyoruz. Çünkü yaptığımız için somut verilerini görebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir arkadaş vardı Adana maçında gerildiyse efendim Olcay son maçta ne yaptı diye. Bunu konuşmak dahi istemiyorum. Yani o böyle ya 6-1'lik hezimeti konuşmak istemiyorum.
böyle bir şey
Madara
olmadı, sus. Hayır,
olursunuzu.
olmadı.
Sus. Adını anma sakın. Onun dışında da söyleyeceğimiz başka bir şey yoksa Deniz'i bugünkü bölümümle şaşırtmayı planlıyorum.
Hadi bakalım,
Hazır
çok
mısın?
heyecanlıyım. Evet.
Seni tabii ki en sevdiğim, dünya üzerindeki en sevdiğim yer olan nereye götürüyorum?
Şey mi? Adını söyleyemedim bir yer mi? Ütah mı?
Yok ya, ben dünya
Japonya.
üzerinde hangi ülkeyi seviyorum?
Sen Almanya.
Ha, tamam, seni Almanya'ya götüreceğim. Nereye götüreceğim seni Allah aşkına? Efendim, sizleri denizin huzurunda Almanya Hamburg'a götüreceğim. Ve epey bir geçmişe gideceğiz. İkinci Dünya Savaşı yıllarındayız. Ve 1947'nin buz gibi geçen kışına gideceğiz. Savaşın sona ermesinden sadece 1,5 yıl sonra, bu kez de sert geçen kış Hamburg'un uzun süredir acı çeken nüfusuna yeni bir darbe vurdu. Açlık, barınma sıkıntısı ve akla gelebilecek her türlü sefaletle gelen 1947 Ocak ayı, yüz binlerce insanın son umut kırıntılarında adeta donduruyordu. Şehrin yarısı harabeye dönmüş durumdaydı ve eksi 20 dereceye kadar düşen sıcaklıkların yaşandığı o kış günlerinde halkın morali yerle bir olmuştu. Yiyecek bulmak inanılmaz zordu. Barınma imkanı bulabilenlerin sayısı çok azdı ve ısınmak kesinlikle mümkün değildi. Bol miktarda acı ve yoksulluk hakimdi ortama. Böyle bir durumda tırmanışa geçecek tek bir şeyden söz edebiliriz: suç oranı. Örneğin 1947 Şubat'ında kömür çaldığı için hapse atılan kişi sayısı burada 17 bin kişi iken, Aralık 1946'da bu sayı sadece 1000'di. ZDF'in konuyu da içeren belgeselinde konuşan tarihçi Heike Görtemarke, 46-47 kışını 20. yüzyılın en sert kışı olarak anlatıyor. Az önce söylediğim gibi eksi 20'lere varan bir havadan bahsediyoruz. Hamburg bu dönemde hayli kasvetliydi. Her yer yıkıntılarla kaplıydı ve etraf bombalanmış binalarla doluydu. Ve ne yazık ki suç sadece hırsızlıkla sınırlı değildi. Denizciğim, içini kasvet sardırdın mı?
Sardırdı. Bir de -20'de ne giyilir diye düşünüyordum açıkçası.
Düşün, o insanların giyecek kıyafeti bile yoktu.
Ay evet.
Çok kötü durum. Bu arada sana da şeyi göndereceğim, o belgeseli. Şey değil yani, Almanca, ama hani oradaki şeyi görmek için çok güzel bir kaynak aslında. Yani 45'ten sonra, savaş sonrasındaki dönemde o enkazlardan oluşan o büyük şehir fikrini görmek açısından çok güzel bir belgesel yapmışlar. Efendim, her şey 20 Ocak 1947'de Landwehr S-Bahn istasyonundan çok uzak olmayan Baustrasse'deki bir moloz yığınında oynayan çocukların bir cesede rastlamasıyla başlıyor. Bulunan bu beden 1,60 boyunda, zayıf, orta boyutlarda, yani öyle çok uzun değil. Sarı saçlı, mavi gözlü, çıplak bir genç kadına ait. Kadının üzerine hiçbir kıyafet yok ve moloz yığınının içinde. İşin tuhafı, bu cesedin durumuna bakıldığında kadın boğulmuş gibi duruyor ve bir iple boğulmuş. Adli tıp uzmanları kadının boynunda 3 milimetrelik ince bir çizgi buluyorlar ve kadının yaşının 18 ila 22 arasında olduğunu belirliyorlar. Kadınla ilgili başka bir ipucuna da rastlanmıyor. Bu genç kadın kim olabilir? Bu minvalde soruşturma başlıyor. 5 gün sonra, bu olaydan 5 gün sonra, 25 Ocak 1947'de başka bir ceset daha bulunuyor. Hurda metal toplayıcıları yıkık bir eve ait bir moloz yığınının içinde 65-70 yaşlarında bir adamın cesedini buluyorlar. Bu adam da tamamen çıplak ve boğulmuş halde. İkinci ceset, ilk cesedin 7 kilometre uzağında bulunuyor. Ve artık Hamburg halkı yaşadığı tüm sefaletin içinde üstüne üstlük bir de karanlık bir gölgeden de korkmaya başlıyorlar. Ortada kimliği belirlenemeyen bir seri katil olabilir mi? Ya da bu kurbanların aralarında bir bağlantı bulunuyor olabilir mi? Hamburg polisi o dönemde cinayet suçlarını çözme konusunda etkileyici bir sicile sahip. Örneğin 1949'da bilinen 24 cinayetten 23'ünü çözmüşler. İnsan gücü ve teknoloji açısından yetersiz donanıma sahip olmalarına rağmen başarılı olarak biliniyorlar. Bakalım bu cinayetleri de çözebilecekler miydi? Ve daha sonra bununla kalmıyor. Üçüncü bir ceset daha bulunuyor. 1 Şubat 1947'de Billstraße'de bombalanmış eski bir yatak fabrikasının asansör boşluğunda 6 ila 8 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğunun cesedi çıkıyor ortaya. Bu üçüncü kurban yine Hamburg şehir merkezinde, ilk kurbandan çok da uzak olmayan bir yerde ve yine çıplak halde ve yine boğulmuş halde. 12 Şubat'a geliyoruz. Berliner Tor istasyonundan çok uzak olmayan Ankelmannstraße'deki enkazda 30-35 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir kadının cesedine rastlanıyor. Birinci ve üçüncü kurbanın bulunduğu yerlerin tam ortasında, dediğim gibi, tüm kurbanlar çıplak ve boğularak öldürülmüşler. Buraya kadar söyleyeceğim bir şey var mı?
Bunlar peki savaştan dolayı mı ölmüş? Yani savaşta ölmüş ve bulunmamış mı? Yani cesetlerin şeyini ne zaman öldüğünü biliyor muyuz şu an?
Yani cesetler hani yakın zamanda öldürülmüş. Yani tamamen öldürülerek hayatlarını kaybettikleri ortada, boğularak, yani ip izi var boğazlarında. Ve yani cesetlerin durumu da çok kötü durumda değil. Yeni bulunmuş yani.
Aha, tamam.
Yeni
Savaş
öldürülmüş ve yeni bulunmuşlar. Bir de hava soğuk tabii, yani onu da koruyor Ve tamamen, dediğim gibi, çıplak haldeler. Bundan sonra cinayetler başladıkları gibi aniden bitiyor. Dört cinayet ve dört kurban bulunuyor. Sadece 3 hafta içinde iki kadın, bir çocuk, bir de yaşı ileri bir erkek benzer şekilde öldürülmüş ve moloz yığınlarının arasında bırakılmış. Halk arasında bu olaylar moloz cinayetleri diye adlandırılmaya başlanıyor. Moloz cinayetleri Hamburg polisini belki de tarihindeki en zor bulmacayla karşı karşıya bırakmıştı. Bu olayda neredeyse hiçbir şey kesin değildi. Olay yeri kesin değil çünkü orada öldürüldüklerine dair bir iz yok. Kurbanların kimliği bilinmiyor. Ortada çünkü savaştan dolayı kayıp olan insanlar var, sürekli yer değiştiren insanlar var, evsizler var, tüm akrabalarını yitirmişler var. Kesinlikle bulunamıyor kurbanların kimliği ve tabii ki failin kendisi ve cinayet nedeni asla bilinmiyor. Yani bu bayağı zorlu bir bulmaca gibi duruyor. Polis memurlarının tek yapabildikleri tahminde bulunmaktan ibaretti dolayısıyla. Bu varsayımlar da kurbanların üzerinde ya da yakınında bulunan birkaç ufak tefek, herhangi bir dikkat çekiciliği bulunmayan eşyaydı. Örneğin öldürülen adamın yanında bambudan yapılmış bir baston bulunmuş ve bir tek bu var yani elimizde, bu adama dair bambu bir baston. Diğerlerine dair herhangi bir şey yok zaten. Sadece dikkat çekici olan şöyle bir detay var: kurbanların elleri. Bu ellere bakıldığında ellerin son derece bakımlı ve nasırsız eller olduğu görülüyor. Ayrıca dosyalarda yazan bilgilere göre ilk bulunan kurbanın, yani genç kadının, tırnakları ojeli, beslenme azlığına dair bir belirtileri de yok. Kaptanım, siz ki manikürsüz dolaşmazsınız. Bu detaydan bir yere varabilir miyiz sizce?
Varırız. Çok önemli. Şimdi nasır yok diyorsun. Demek ki bunlar çalışan insanlar değil yani toprak moprak falan öyle işleri yok.
Bravo.
Elleri bakımlı, oyuncu falan mı acaba? Ya da Deniz Altınay mı?
Ah, tövbeler olsun.
Tövbe.
Polis müfettişleri hızla hedeflerin zengin ailelerin mensubu olduklarını tespit ediyorlar. O dönem kara borsada değerli kıyafetlerin ve eşyaların sıklıkla satıldığı bilgisini de bu arada verelim. Çünkü tekrar hatırlatıyorum, son derece büyük bir açlık, yoksulluk ve sefalet söz konusu ve gerçekten insanların giyecek kıyafetleri de yok. Ev yok, barınma sıkıntısı var. Ev olmadığı için herkes dışarıda yatıyor ve havanın -20 derece olduğunda, tekrar hatırlatalım, özellikle çocuklar örneğin bu moloz yığınlarının aralarında oyun oynuyorlarmış şeyde. Polis bu kara borsanın olduğu yerleri de araştırmaya başlıyor. Çünkü işte Deniz'in de az önce tahmin ettiği gibi bu eller işçi sınıfından birilerine ait değil. Öldürülen kadınlardan daha genç olanının bir apandis yarası var. 30'larındaki kadınınsa dişleri protez. Memurlar öldürülen 35 yaşındaki kadının protezlerinin fotoğraflarını diş hekimleri ve diş cerrahları meslek birliklerine gönderiyor. Ancak hiçbir doktor böyle bir protez yaptığını hatırlamadığını belirtiyor. Apandisit ameliyatı izi soruşturması da sonuçsuz kalıyor ve bu konuda sorgulanan Hamburglu cerrahların hiçbiri bir şey bilmediğini söylüyor. 120'den fazla kişi cesetleri teşhis etmek için geliyor. Ama hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Halkın korkusu tamamen tırmanışta. Tekrardan bir özetleyeyim burayı. Bu kişilerin toplumun geri kalanının haricinde daha böyle, hani ne diyeyim, kalbur üstü bir şeye ait oldukları, bir gruba ait oldukları düşünülüyor. İşçi sınıfından değiller. Fakat kim oldukları bulunamıyor. Çünkü onlara dair ipuçlarını peşinden gidebilecek herhangi bir bilgiye erişilmiyor. İşte protezleri yapan bir cerrah ki 1947 yılındayız. Yani ortalıkta milyarlarca diş cerrahı olduğunu sanmıyorum. Hamburg'da bu insanları gören ya da tanıyan herhangi birisi yok. Ancak olay yerinden anlaşıldığı kadarıyla bu dört kişinin vahşice öldürüldükleri yer bulundukları yerler değil. Hatta polisin iddiasına göre öldürülmeden önce Hamburg'da bile yaşamıyorlardı. Çünkü soruşturma sırasında görüldüğü üzere Hamburg'da o tarihlerde kayıp bir kişi bulunmuyordu. Bu durum küçük kız çocuğu için de geçerliydi. Ne diyorsun? Var
Valla
mı bir tahminin?
çok enteresan ama çok iyi anlatıyorsun bu arada. Acayip ciddiyim. Böyle Netflix'teki kaliteli gerilim filmleri girişi gibi çok merak ediyorum. Hamburg dışında olmaları da enteresan. Acaba küçük kasabanın zenginleri mi? Başka ülkedense, başka ülkeden değildir de. Musevi mi bunlar? Bunu bilemeyiz tabii ki.
Bilmiyoruz ki, hiçbir şey bilmiyoruz haklarında.
Hadi bakalım.
Evet, baş müfettiş Ingwersen'in himayesindeki müfettişler kurbanların kimliklerini ortaya çıkarma çabalarında zorlanıyorlardı. Öldürülen kurbanların resimlerinin yer aldığı 50 binden fazla posteri dört işgal bölgesinin hepsine astılar. Hemen bir kabaca tarih 101 dersi vereyim. Dört işgal bölgesi neydi? İkinci Dünya Savaşı 1945'te sona erdiğinde Alman Reich'ının en büyük kısmı Sovyetler Birliği, Amerika, Fransa ve Birleşik Krallık tarafından paylaşılmıştı. Bunların da hakimiyetini sürdürdüğü yerlere dört işgal bölgesi deniyor idi. Posterler tren istasyonlarında ve sayısız reklam sütununda şu soru ile yer alıyordu: burada resimleri bulunan kişileri tanıyan var mı? Bir gün bir ev sahibi geliyor polise ve diyor ki öldürülen bu erkek kurban benim kiracımdı diye bir iddiada bulunuyor. İşte araştırıyorlar, hemen çok heyecanlanıyorlar. Ama birkaç gün sonra kadının asıl kiracısı eve dönüyor ve asılsız bir iddia olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü adam akrabalarını ziyarete gitmiş o sırada, orada da hastalanmış. Bu yüzden de dönüş yolculuğunu ertelemek zorunda kalmış. Dolayısıyla o da boşa çıkıyor. Hiçbir gelişme olmayınca cinayet masası büyük bir ödül vermeye karar veriyor bunun üzerine. Ödülü açıklarken katilin insan kılığındaki bir canavar olduğunu söylüyor memurlar ve önce 5.000 Reichsmark, bir de 1.000 adet sigara, sonra da 10.000 Reichsmark ödül teklif ediyorlar. Yani sigara o dönem herhalde bayağı bir şey, kara borsaymış ki onu bulmakta zorlanıyorlardı herhalde. Soruşturmayı yürüten Ingwersen aslarına kara borsacıları ve takas dükkanlarını şüpheli mallar için aramaları ve kaçaklarla dolu tren istasyonlarının bekleme salonlarını izlemeleri talimatını veriyor. Bir subay ordusu o dönemde hayatta kalmak için hayati önem taşıyan karne dağıtım noktalarını tarıyor. Polise kayıtlı olmayan 1.000'den fazla kişi kontrol ediliyor. Müfettişler en çok kartlarını almayanlarla ilgileniyor. Ve ayrıca tüm Alman nüfus dairelerinden ölüm belgelerini kontrol etmeleri isteniyor. Polis tarafından öne sürülen teorilerden biri, failin mirasa sahip olmak için bütün bir aileyi yok eden bir miras avcısı olabileceği yönünde. Kurbanların akraba olduklarına dair bir kanıt yok. DNA yöntemi de henüz mevcut değil, hatırlatalım. Ne diyorsun? Bir aile olabilirler mi? Bu bayağı şey yapılıyor bu arada. Yani bunların hepsinin bir ailenin üyesi olabileceği fikri var,
Olabilir.
dolanıyor.
Olabilir, kesinlikle olabilir. Çünkü bir aileyi full bir yerde öldürüp sonra onu bir yerden taşıyor olmaları mantıklı.
Evet, yani yaşlı adamın dede olduğunu, bakayım şeydi o iki şeyin de anne olduğunu, genç kadının da anne olabileceğini söylüyor. İşte zaten hani öldürülen çocuk falan. Bayağı hani bu yönde bir büyük bir iddia var. Sonunda biri dahil oluyor bu soruşturmaya. 1949 yılında hüküm giymiş bir seri katil olan Rudolf Plyle davaya dahil oluyor. Plyle, Almanya'nın en büyük katili olmakla övünüyormuş. Bazıları suç ortaklarıyla birlikte olmak üzere en az 10 kadını vahşice öldürdüğü biliniyor. Çoğunu da istismar etmiş. Aşağı Saksonya'daki Celle hapishanesinde bir gardiyana aranan moloz katilinin kendisi olduğunu itiraf ediyor. Ne kadar belirsiz olursa olsun tek bir ipucunu bile kaçırmak istemeyen Hamburg polisi onu önce Hansa şehrine, oradan da Berliner Tor'a götürüyor ve şeyi bekliyor, yani orada bir hani olayı canlandırmasını, tekrardan göstermesini bekliyor. Playlı'nın onları çok uzak olmayan o aynı şey cesetlerden birinin bulunduğu Ankelmannstrasse'deki dördüncü ve son kurbanın bulunduğu yere götürmesini bekliyorlar ama ya adamın dev bir palavracı olduğu ortaya çıkıyor. Tamamen o Almanya'nın en büyük katil unvanını kendisinde ne taşımak istediği için bunu yapmış ve şöyle demiş hatta sonrasında bu cinayetlerin katili olmadığım için pişmanım.
Bu tövbe ya. Sonra öldürmüş mü acaba başkalarını? Bu adamı da araştırırız
Yani evet bakarız onu da.
sonra.
Müfettişler kurbanların seyahat eden varlıklı bir aileye mensup olduğunu düşünüyor son olarak. Cinayetler 20 yıl sonra ne yazık ki zaman aşımına uğradığında ki o dönemde hala mümkündü. Cinayet masası şefi Hans Luer 1947'deki Moloz cinayeti soruşturmalarında da yer almış kendisi. Böyle şöyle diyor, öldürülenlerin bir aile olduğuna ve katilin de zincirin beşinci halkası olduğuna giderek daha fazla inanıyorum. Bir aile yok edildi. Bugüne kadar kimse kurbanların kim olduğunu bilmiyor. Ölümleri asla telafi edilmedi. Çok korkunç bir dönemden bahsediyoruz tabii ki. DNA analizinin olmadığı bir dönem ve kurbanların sadece parmak izlerinin alındığı bir zamandan bahsediyoruz. Dolayısıyla kurbanlar arasında bir akrabalık analizi de yapılmış değil. Katilin kurbanlardan aldığı eşyaları satarak Hamburg limanından bir gemiye atlayıp dünyanın herhangi bir yerine gitmiş olabileceği ve hatta buralarda da başka insanları öldürmüş olabileceği söyleniyor. Moloz cinayetlerine ilişkin dosyalar 1984 yılında koruma süresinin sona ermesinden sonra Hamburg Devlet Arşivlerinde kamuya açıldı. Hamburg'da yaşayan kişilere duyurulur. Gidip devlet arşivlerinden bakabilirsiniz dosyalara. Bir kısmı internette var. 2015 yılında K. Rademacher, Der Trümmermörder adında, ya yani Moloz canisi diyebiliriz, adında bir polisiye roman yazdı bununla ilgili. Daha sonra 2016 yılında enkaz cinayetlerine yani Moloz cinayetlerine dayanan ve kurbanların bir aile olarak kurgulanmış hikayesi içeren Trümmerkind adlı romanında başka bir romanda yayınlandı. Mechthild Bormann tarafından yazılmış. Dediğim gibi ZDF-DE'de bunun linkini koyarız istiyorsanız. Almanca ama bence dönem açısından önemli görseller de içeriyor. Bir belgesel var yaklaşık 49 dakika galiba. Orada da şey bu cinayetler işleniyor. Ne yazık ki sana sonu belli olan bir şey anlatmadım ama buradan çok fazla şey çıkar diye düşünüyorum.
Ya lanet
Theory. Sen
olsun
bir
ya.
tıbbi delisi olduğun için.
Ben sonuca bağlanacak diye düşünmüştüm. Başladığımız yerdeyiz şu an.
Evet, içinde patlasın o zaman senin.
Allah kahretmesin ya. Bu muydu? Bu kadar mı?
Ya ne olacak?
Hiç mi şey bulamayız? Almanya'daki yetkilileri göreve çağırıyorum.
Hamburg'a gidin arkadaşlar, devlet arşivlerinden iyice araştırın hepsini. Ne olabilir?
Ah ya. Şey
Ya bu arada
falan.
söyle
Hayır sen.
şey o bebeğim. Şey falan da var şimdi dönem itibariyle orada tabii yabancı askerler olduğunu da tekrar hatırlatalım. Yabancı askerlerin eşleri bilmem nesi şusu busu da bütün aileleriyle geldiler o işgal bölgelerine. Yani bu da olabilir. Sonuçta onların Alman olup olmadığını bilmiyoruz ölenlerin. Yani kimliklere dair hiçbir bilgimiz yok. Ya Avrupa'daki insanlar da genel olarak birbirlerine benzedikleri için sonuç olarak.
Şey de bu izotop analizi miydi? Onu falan da yapmamışlar diye tahmin ediyorum. Kim niye yapsın zaten?
Yok. Yapılmamış maalesef. Sadece işte diş protezinden cerrah bulmaya çalışmışlar ama ben şeyi yani o hani oradaki doktor apandis ameliyatı ve diş protezi hikayesi sonuçta bunlar böyle çok sıklıkla yapılan şeyler değil o dönemde. Yani ve bunu belirli bazı doktorlar yapıyordur diye düşünüyorum. Onlarından bir şey çıkmayışı bana da şeyi çağrıştırıyor. Yani bu insanlar yabancı olmasa bile Hamburg'tan değillermiş gibi geliyor bana.
Şeyi tam bilemiyoruz değil mi? Diş protezinin ne zaman yapıldığını.
Hayır, bilemiyoruz onu da.
Ama acaba şey sonucunu çıkarabilir miyiz? En azından işte 4 sene içinde bu yapıldıysa ne bileyim savaştan çok da etkilenmemiş insanlar değil mi? Sonuçta Alman askerlerden, Nazilerden kaçıyorsan diş protezi yaptırmazsın diye düşünüyorum.
Tabii ki, tabii ki. Ya bana böyle şey tarafı daha ağır basıyor. Asker ailesi olabilir gibi bir şey geliyor ve şeyde de Ya benim kendi hani kendi kafamda tasarladığım şey şu, işte baya hani artık açlıkla ve sefaletle baş edemeyen birinin random olarak birilerini öldürüp üstündekileri üstü başını alıp işte belki satıp ya da belki kendisine kıyafet yaptığını falan düşünüyorum. Ya kendi ailesine bile bir şeyler kıyafet olarak götürmüş olabilir gibi geliyor bana. Daha böyle insancıl bir, ya bunun tabii insancıllığı olmaz yani bir cinayetin, ama daha böyle şey sofistike bir sebep aramaktansa daha temel ve basit bir şey olacağını düşünüyorum ben.
Evet. Yani bence de öyle bir şey. Çünkü düşünüyorum yine o dönemlerde böyle ne bileyim işte bütün aileni kaybetmişsin, korkunç bir savaş yaşamışsın işte Hamburg'da berbat bir durumda. Hamburg değil gerçek onu Almanya, Avrupa berbat durumda. Ne bileyim orada şey düzgün 51'ini görünce bile sinirlenebilirsin ya yani böyle bir şey yaşadıktan sonra. Dediğin gibi öyle basit bir hırsızlıktan dolayı bile olabilir.
Evet. Yani enteresan. Öyle işte. Benden
Teşekkür
böyle. Bu
ederim.
kadar.
Çok güzeldi.
Rica ederim efendim, ne demek. Yine bekleriz Almanya'ya.
O zaman haftaya yine bir bölümle karşı karşıya olacağız. Aa Olcay bak sana bir şey soracağım. Şu an dinleyicilerimiz varken sorayım. Yılbaşı için özel bir bölüm yapalım mı? Yılbaşı özel bölüm.
Tabii ki yapacağız.
Harika. O
Her
zaman.
zaman yılbaşına özel bölüm yapılır.
Tamam. O zaman bakalım kanlı 31 Aralıklar araştırılsın bakalım. Görüşmek üzere.
Hadi bakalım. Tamamdır. Hadi görüşürüz.